Ayrım 8.
Daha ilk bakışta korkunç, olağanüstü bir düş kırıklığına uğradım. Büyük tehlikeleri göze alarak ele geçen bu ganimet, şiddetli isteklerle kavrularak elde ettiğim bu kitap, bir satranç repertuarından, 150 şampiyona partisinden oluşmuş bir yapıttan başka bir şey değildi. Bu odada, eğer kilitli bir odaya kapatılmış olmasaydım, kitabı ilk anın kızgınlığıyla açık pencereden fırlatıp atacaktım. Öyle ya, ne yapacaktım bunu? Ne yapabilirdim bu kitapla? Çoğu arkadaşlarım gibi ben de zaman zaman can sıkıntısını gidermek için satranç tahtasının başına çökmüştüm. Ama şimdi önümde duran bu kuramlar nesnesini ne yapacaktım? Bir arkadaş ve taşlarla satranç tahtası olmadan satranç oynanmazdı. Ama yine de belki bir ön söz, belki bir dipnot gibi okunur bir şey bulurum diye yaprakları karıştırdım. Ayrı ayrı şampiyona partilerinin kupkuru dört köşe şemalarından başka bir şeye rastlamadım. Önce hiçbir şey anlamadım. A2, A3, SF3 gibi işaretlerden. Bütün bunlar bir ipucu bulamadığım bir tür cebir işlemi gibi geliyordu bana. Ancak epeyce sonra ABC harflerinin karelere ve 1-8 rakamlarının da bağlara ayrılmış olduğunu ve her taşın konumunu gösterdiklerini öğrendim. Böylece de birer işaret niteliğindeki bu şemalara bir anlam veriliyordu. Belki de diye düşündüm, hücremde bir tür satranç tahtası yapabilir ve kitaptaki partileri oynamaya kalkışabilirdim. Yatak çarşafımın rastlantı sonucu iri damalı olması Tanrı'nın bir lütfuydu sanki. Bu çarşaf isteğe göre kullanılırsa 64 kare elde edilebilirdi. Bunun üzerine önce kitabı somyanın altına sakladım ve ilk sayfasını yırtıp aldım. Sonra ekmeğimden artırmış olduğum kırıntılarla, elbette pek gülünç ve beceriksiz satranç taşlarını, yani şahı, veziri ve öteki taşları yaptım. Epeyce uğraşıp çabaladıktan sonra satranç kitabında gösterilen durumları damalı yatak çarşafında yaratmaya giriştim. Ama ekmek ufağından yaptığım ve ayırt etmek için de yarısının rengini tozla koyulaştırdım bu zavallı görünüşlü satranç taşlarımla bütün partiyi oynamaya kalkışınca işin içinden çıkamadığım ilk günlerde hep şaşırıyordum. Bu bir tek partiyi 10 kez 20 kez yeni baştan oynamam gerekiyordu. Ama yeryüzünde hiçlik tutsağı ben kadar boş yere yitirilen vakti olan kim vardı? İçi sonsuz bir istek ve o oranda sonsuz bir hazla dolu kim olabilirdi? 6 gün sonra partiyi sonuna kadar hiç aksatmadan oynayabiliyordum artık. Bundan sonraki 8 günümden sonra ise satranç kitabındaki durumları uygulamak için ekmek kırıntıları bile gerekmez olmuştu. İkinci bir 8 gün sonra damalı yatak çarşafı da gerekmiyordu. Kitabın önceleri anlaşılmaz gibi görünen C8, C7, A9 işaretleri beynimin içinde gözle görülür somut biçimler almıştı kendiliklerinden. Bu durum kusursuz olarak başarılmıştı. Satranç tahtasını bütün taşlarıyla birlikte içime aktarmıştım ve usta bir müzisyen bir bakışta bir parçayı ve ezgiyi nasıl kavrarsa ben de salt örneklere bakarak durumu kavrayabiliyordum. En son 14 gün sonra ise kitaptaki bütün partileri kolayca ve ezberden ya da meslekten olanların deyimiyle körü körüne oynayacak duruma gelmiştim. Yapmış olduğum bir hırsızlığın benim için ne yararlı olduğunu ancak yeni yeni anlamaya başlamıştım. Birdenbire bir iş bulmuştum kendime. Siz isterseniz saçma ve aylakça bir iş deyin buna. Ne de olsa çevremdeki hiçliği yok eden bir oyalanmaydı. Bu 150 şampiyonluk partisi sayesinde zaman ve mekanın bunaltıcı tek düzeline karşı eşsiz bir silah elde etmiştim. Bu yeni uğraşımın keyfini iyice çıkarmak için günlerimi düzenle bölmüştüm. Sabahları iki parti, akşama doğru iki parti ve sonra akşam da çabucak bir tekrar. Böylece o zamana kadar bir pelte gibi uzanıp giden günlerim dolmuş bulunuyordu yeniden. Hiç yorulmadan oyalanacak bir iş elde etmiştim. Çünkü satrancın oyuncunun çabalarını dar bir alana çekmek, hatta beynin en yorucu çalışmalarında bile onu gevşetmeyip tersine daha çok canlılığını, uyanıklığını keskinleştirmek gibi eşsiz bir üstünlüğü vardır. Başlangıçta şampiyonluk partilerini mekanik olarak yinelemekle yetindiğim halde, sonraları yavaş yavaş içimde bu oyuna karşı bir sanatçı heyecanı duymaya başlamıştım. Saldırı ve savununun incelikleri, hileleri ve sertliklerini anlamayı öğrenmiştim. Önceden yargıya varabilmenin, kombinezon yapmanın, hemen karşılamanın tekniğini kavramış bulunuyordum. Her satranç şampiyonunun kendine özgü kişisel sıkıntılarını salt birkaç satıra bakarak bir şairi tanır gibi tanımakta gecikmedim. Böylece yalnızca bir vakit geçirme işi olarak başlayan bu işi bir zevk edinmiştim. Aliçim, Lasker, Bogoljubov, Tartakaver gibi büyük satranç stratejileri bu yapayalnız hayatımın cana yakın birer arkadaşı oldular. Bir mezar sessizliği süren hücremde şimdi her gün sonsuz bir değişiklik havası esiyordu ve çalışmalarımı düzenli sürdürmekle düşünüş gücümde başlamış olan sarsıntı geçiyordu. Beynimin dinlendiğini, hatta bu sayede daha iyi bir hale geldiğini hissediyordum. Eskisinden daha açık ve derli toplu düşünebildiğim özellikle sorgu sırasında ortaya çıkıyordu. Satranç tahtasındaki yapay tehditlere ve gizli acı hamlelerine karşı koyarken kendim de olgunlaşmıştım. O andan başlayarak sorgu sırasında hiçbir gevşeme belirtisi göstermiyordum. Hatta Gestapo'ca yavaş yavaş beğenilmeye başlanıyordum gibime geliyordu. O ana değin hiç kimsenin dayanamadığını görmüş olan bu insanlar, böylesine zorlu bir direnç gösteren benim, hangi bilinmez kaynaktan bunu elde ettiğimi kendi kendilerine soruyorlardı belki de. Kitaptaki 150 partiyi her gün düzenle oynayarak geçirdiğim bu mutluluk dönemim 2,5 ay sürdü. Sonra akla gelmez biçimde ansızın ve yine hiçlikle karşı karşıya kaldım. Çünkü her partiyi 20-30 kez yineledikten sonra artık bunlarla yenilik, sürpriz gibi bir çekicilik bulmaz olmuştum. Önceleri öylesine heyecanlandıran ve kamçılayan kuvvetlerden eser kalmamıştı. Her oynayışını çoktan ezberime aldığım partileri tekrar tekrar oynamanın ne anlamı vardı? İlk açılışı yapmamla oyunun bütün geçişinin içimde yaprak yaprak ve kendiliğinden açılıvermesi bir oluyordu. Artık hiçbir sürpriz, hiçbir heyecan, hiçbir sorun kalmamıştı. Kendime bir uğraş ve artık çok gerekli bir hal alan çaba yitirmeyi ve oyalanma aracını sağlamak için başka partileri olan bir başka kitap bulmam gerekiyordu. Ama bu da büsbütün olanaksız olduğuna göre garip ve şaşkın durumdan kurtulmak için tek bir yol kalıyordu. Kitaptaki partiler yerine yenilerini bulmak, daha doğrusu yaratmak. Kendi kendimle daha yerinde bir deyimle kendime karşı oynamayı hemen denemeliydim. Bu oyun içindeki oyunun düşünce yanını ne dereceye kadar kafanızda canlandırabileceğinizi bilmiyorum. Ama satranç gibi rastlantıdan çok uzak bir kafa oyununda kendine karşı oynamak isteği kadar çılgınca bir şey olmayacağını anlamak için şöyle bir düşünmek yeter. Öyle ya, satrancın çekiciliği, stratejinin iki ayrı beyinde ve ayrı ayrı gelişmesi, bu düşünce çekişmesinde siyahın beyazın manevralarını bilmediğinden bunları öğrenmek ve önlemek için çabalaması, beyazın da siyahın gizli amaçlarını yine bilmediği için bunları elde edip karşı koymaya çalışması temeline dayanır. Siyahla beyazın bir kişide birleşmesi, bir tek ve aynı beynin bir şeyi hem bilmek hem de bilmemek zorunda kalması ve beyazdan yana düşündüğünde bir dakika önce siyah tarafından düşünüp verdiği buyruğu bütünüyle unutmak zorunluluğu gibi aklın alamayacağı bir durum ortaya getiriyordu. Beyinde iki ayrı düşünceyi birden bulundurmak işi ise büsbütün ikiye bölünmesini ve beynin de mekanik bir aygıt gibi açılıp kapanmasını gerektirirdi önceden. Demek kendi kendine karşı satranç oynamaya kalkışmak, kendi gölgesine atılmak gibi bir çelişmeye düşmekten farksızdı. Kısa keseyim, öylesine şaşkındım ki bu olmaz, bu saçma şeyi yapmaya aylarca çabaladım ama sözcüğün tam anlamıyla çıldırmak ya da tam bir düşünce yetersizliğine uğramaktan ya da delirmeyi seçmekten başka bir seçim yapacak durumda değildim. Bulunduğum korkunç durum, çevremdeki korkunç hiçlikle ezilmemek için bu ikiliği hiç değilse bir siyah kişiliğiyle bir beyaz kişiliği olarak denemeye beni zorluyordu. Doktor bir şezlonga yaslandı ve gözlerini bir dakika kapadı. Acı veren bir anıyı unutmak için kendini zorlar gibi bir hali vardı. Ağzının sol köşesindeki o tuhaf titreme yeniden belirdi. Sonra şezlongunda biraz doğruldu. İşte böyle. Sanırım buraya kadarını oldukça iyi anladınız. Ama bundan sonrasını aynı açıklıkla anlatabileceğimi sanmıyorum. Çünkü bu yeni uğraş beynin öylesine tetikte bulunmasını istiyordu ki insanın kendi üzerinde her tür denetim olanağını ortadan kaldırıyordu. Kendisine karşı satranç oynamak istemenin bile başlı başına bir anlamsızlık olduğunu daha önceden belirtmiştim. Ama bu saçmalıkta bile göz önünde gerçek bir satranç tahtası bulundurmak gibi az da olsa iyi bir yan vardı. Çünkü bu satranç tahtasındaki gerçek ne de olsa araya mesafe koymak, kendi kişiliği dışına çıkmak olanağını veriyordu. Gerçek taşları olan gerçek bir satranç masası önündeki insan düşünüp taşınma için ara verebilir, masanın bazen bir bazen de öteki yanında durabilir ve böylece durumu bazen siyahın bazen de beyazın açısından görüp kavrayabilirdi. Ama kendi kendisine karşı, isterseniz bunu kendi kendisiyle diyelim, bir imgelem alanında çekişmeyi canlandırmak zorunda birisi olarak ben, 64 karedeki her durumu da iyice kafamda tutmak ve bundan başka, yani yalnız oynanmakta olan durumu değil, her iki tarafın ileride oynayacağı partileri de elden geldiğince önceden hesaplamak zorundaydım. İmgelem gücünün soyut alanında geçen bu oyunda ben, böyle çılgınca şeyleri düşünebileceğinizi sandığımdan ötürü bağışlayın, beyaz taraf olarak 4 ya da 5 oynayışı önceden hesaplamak ve siyah taraf olarak da yine böyle davranmak, yani geçen durumların gelişmesinde iki beyinle önceden hesaplayıp ona göre hareket etmek zorundaydım. Ama bu karanlık deneyin en tehlikeli noktası kendimi böylesine ikiye bölüş değil, oyunları düşünüp çıkara çıkara bastığım yerin ayaklarımın altından kayması, benim de boşlukta kalmam oldu. Önceki haftalarda yapmış olduğum gibi ünlü şampiyonların partilerini yinelemek, eninde sonunda yapılmış bir şeyi yeni baştan yapmaktan, var olan malzemenin yinelenmesinden başka bir şey değildi. Böyle olduğu için de bir şiiri ezberlemekten ya da yasa maddelerini beyne yerleştirmekten daha fazla bir çabayı gerektirmiyordu. Sınırlıydı. Yapılacaklar önceden çizilmişti. Bundan ötürü de mantık için eşsiz bir alıştırma oluyordu. Öğleden öncenin ve öğleden sonranın ikişer partilik oyunları hiçbir heyecana kapılmadan üstesinden geldiğim belirli bir görevdi. Benim için olağan bir uğraşı yerine geçiyorlardı. Hem de partilerin birinde yanılır ya da nasıl devam edeceğimi kestiremezsem her zaman için kitaba başvurabilirdim. Başkalarının bu oyunlarını yinelemek sarsılmış sinirlerim için öyle yatıştırıcıydı ki. Kazanan siyah ya da beyazmış, benim için birdi. Çünkü şampiyonluk tacı için çarpışanlar Aliçim ya da Bogoljubov değil miydi? Benim kişiliğim, aklım ve düşüncem salt bir seyirci olarak oyunların gelişmelerinin güzel taraflarının tadına varıyordu. Ama kendime karşı oynamaya başladığım andan beri kendimi zorlamaya başlamıştım. İki benliğimden her birinin, siyahtan yana benliğimin ve beyazdan yana benliğimin birbirine karşı çekişmesi gerekiyordu. Her ikisi de kendi hesabına kazanmak için sabırsızlanıyor, hırslanıyordu. Siyah taraf için oynayan kişiliğim, beyaz taraf için oynayan kişiliğimin yapacağı hareketi merak ediyor ve ben nöbetler geçiriyordum. İki ayrı kişiliğimden her biri öteki bir yanlış yapınca hoşnutluğunu açığa vuruyor, bir yandan da kendi beceriksizliğine kızıyordu. Bütün bunların deli saçmasından bir farkı yok gibi görünür. Gerçekten de bu biçimde zorlama bir içe kapanış, normal bir insanın böylesine tehlikeli bir heyecanla ikiye bölünüşü aklın almayacağı bir şey olabilirdi. Ama unutmayınız ki ben her tür olağan şeyden zorla koparılıp uzaklaştırılmıştım. Suçlu olmadığı halde hapse atılmış tutuklunun biri, işkence gören birisi, biriken öfkesini boşaltmak için çoktandır bekleyen bir insandım. Kendime karşı oynadığım bu çılgınca oyundan başka hiçbir yolu olmadığından içimi dolduran öç alma hırsı oyuna kendini bırakmıştı körü körüne. İçimde haklı çıkmak isteyen bir yan vardı. Çarpışıp yenebileceğim tek şey ikinci kişiliğimdi. Böyle olduğu için Oyunda heyecanım neredeyse hastalık haline alıyordu. İlk zamanlarda sakinliğimi kaybetmeden ve ölçüp biçerek düşünüyordum. Sinirlerimi fazla yormamak için bir oynayıştan ötekine geçerken ara veriyordum. Ama iyice gerilmiş olan sinirlerim artık hiçbir bekleyişe olanak bırakmıyordu. Beyaz taraf için oynayan kişiliğimin bir hareket yapmasıyla siyah için oynayan kişiliğimin şiddetle atılması bir oluyordu. Bir oynayış sona erer ermez kendimi ikinci bir oynayışa zorluyordum. Çünkü iki ayrı satranç kişiliğimden biri her defasında ötekine yeniliyor ve rövanş istiyordu. Hücremdeki son aylarda bu çılgınca doymazlık yüzünden kendi kendime karşı oynamış olduğum partilerin sayısını, hatta şöyle yakınca bir tahminle olsun, hiçbir zaman söyleyemeyeceğim. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar filden, piyadeden, kuleden, şahtan, A'dan, B'den, C'den, roktan ve mattan başka bir şey düşündüğüm yoktu. Bütün varlığım ve bütün duygularımla bu küçük küçük karelere bölünmüş dörtgene doğru itiliyordum. Satranç oynamaktan duyduğum sevinç, oyun oynamak için duyduğum bir isteğe, bu istekte oyun oynamak zorunluluğuna ve bu da değil yalnızca uyanık geçen saatlerime, yavaş yavaş uykularıma da zorla giren bir hastalığa, çılgınca bir öfkeye yerini bırakmıştı. Artık tek düşüncem satrançtı. Satranç hareketleri ve sorunlarıydı. Bazen alnım ter içinde uyanıyor ve uykuda bile farkında olmadan oynamayı sürdürdüğümü anlıyordum. İnsanları gözümün önüne getirmek istediğimde bunu filin, kulenin hareketleri, atların ilerleyişi ve gerileyişi biçiminde yapabiliyordum. Hatta sorgu için çağrıldığımda bile sorumluluğumun derecesini düşünemez olmuştum. Son sorgularda epeyce bitkin göründüğümü sanıyorum. Çünkü sorgu yargıçları bazen birbirlerine tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Oysa gerçekte onlar sormakla ve ben düşünüp taşınmakla meşgulken, o kör olasıca hırsın etkisinden oyunumu sürdürmek ve yeni bir parti, sonra bir parti daha oynamak için hücreme götürülmekten başka bir şey beklemiyordum. Tutuklu bulunduğum hücrenin düzeltilmesi için gardiyana gereken 15 dakika ve yemeği getirmek için gerekli 2 dakika bile buhran derecesini bulan o sabırsızlığımı arttırıyordu. Bazı akşamlar tepsideki yemek olduğu gibi dururdu. Oyuna öylesine dalardım ki yemeği unuturdum. Bedenin istediği tek şey korkunç bir susuzluktu ve durmamacasına oyun oynamaktan geliyordu. Şişeyi 2 yudumda boşaltıyor ve su getirsin diye gardiyanı hiç mi hiç rahat bırakmıyordum. Yine de içmemle dilimin damağımın kuruduğunu hissetmem bir oluyordu. Sonunda oynarken heyecanım öyle bir dereceyi buldu ki sabahtan gece yarılarına kadar başka şey yapmaz oldum. Artık bir an bile rahat duramıyordum. Oyun oynayacağım oyunu düşünürken durmadan ve gittikçe daha hızlanarak bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, kesin sonuca yaklaştıkça büsbütün kızışıyordum. Kazanmak, yenmek, kendi kendimi yenmek hırsım gittikçe bir öfke haline almıştı. Sabırsızlıktan titriyordum çünkü içimdeki iki ayrı satranç kişiliğimden her biri ötekinin hareketlerini fazla ağır buluyordu. Biri ötekini sürüklüyordu. Belki gülünç gelecektir size ama kendime küfürler savuruyor ve içimdeki bu ayrı iki kişilikten biri ötekinin karşılığını yeterince bulmazsa daha çabuk, daha çabuk ya da hadi hadi diye haykırıyordum. Benim bu halimin tıbbın şimdiye kadar tanımadığı ve benim de satranç zehirlenmesinden başka bir ad veremediğim hastalıklı bir ruh sarsıntısından başka bir şey olmadığını şu anda anlıyorum. Sonunda bendeki bu satranç düşkünlüğü yalnız beynime değil bedenime de saldırıya başladı. Zayıflıyordum. Uykularımın düzeni bozulmuştu ve her uyanışımda kurşun gibi ağırlaşmış göz kapaklarımı açmak için olağanüstü çaba göstermem gerekiyordu. Ara sıra kendimi öylesine bitkin hissediyordum ki tuttuğum bardağı dudaklarıma güçlükle götürebiliyordum. Ellerim öylesine titriyordu. Ama oyuna başlamamla kendimde olağanüstü bir güç duymam bir oluyordu. Yumruklarımı sıkarak bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve zaman zaman kırmızı bir sisin arasından geliyormuşa benzeyen kendi sesimi duyuyordum. Bu sesin kendime kısık ve kızgın kızgın satranç ya da mat diye haykırdığını işitiyordum. Anlatılması olanaksız bu korkunç durumun bir buhranın nasıl sonuçlandığını ben de anlatamayacağım. Bu konuda bütün bildiğim bitkin bir halde uyandığım ve bu uyanışımın her zamankine benzemediğidir. Bedenim benden büsbütün kurtulmuştu. Yumuşak ve hoş bir rahata kavuşmuştum. Aylardan beri unutmuş olduğum ağır ve hoş bir yorgunluk göz kapaklarıma öyle sıcak ve keyif verici bir halde yerleşmişti ki gözlerimi açmayı hiç istemedim. Dakikalardan beri uyanık yatıyor ve bu ağır, bu ılık rahatın keyfini çıkarıyordum. Birdenbire arkamdan gelen sesler, konuşan gerçek insan sesleri duyar gibi oldum. Nasıl da çılgınca sevindiğimi tahmin edemezsiniz. Çünkü aylardan beri bir yılın dolmasına bir şey kalmamıştı. Yargıçların kürsüsünden yükselen sert, keskin ve öfkeli sözlerden başkasını duymamıştım. Kendi kendime rüya görüyorum dedim. Rüya görüyorsun. Gözlerini sakın açma. Bırak da sürsün bu rüya. Açma gözlerini sakın. Bırak da rüya sürsün. Yoksa çevrende yine o lanetli hücreyi, sandalyeyi, lavaboyu, masayı ve desenleri hiç değişmeyen duvar kağıdını görürsün. Rüya görüyorsun, rüyanı sürdür. Ama merak üstün geldi. Göz kapaklarımı ağır ağır ve büyük bir dikkatle açtım. Bir mucizeyle karşı karşıyaydım. Başka bir odadaydım. Oteldeki hücremden daha geniş, daha ferah bir odadaydım. Parmaklıksız bir pencere, baskıdan uzak bir ışığın içeriye dalmasına ve bakışlarımın o buz gibi ruhsuz yangın duvarı yerine rüzgarlarla dalgalanan yeşil ağaçlar üzerinde dolaşmasına olanak veriyordu. Duvarlar beyaz ve pürüzsüzdü. Tepemdeki tavanda beyaz ve yüksekti. Gerçek, yeni ve başka bir yataktaydım. Rüyada değildim. Arkamda alçak sesle fısıldaşmalar oluyordu. Bu şaşkınlık halimde iradem dışı şiddetle heyecanlanmış olmalıydım. Çünkü hemen o anda arkamdan doğru bana yaklaşan ayak sesleri duydum. Saçlarına beyaz kep oturtmuş bir kadın, bir hasta bakıcı, yumuşak yumuşak yaklaştı. Bütün gövdemi bir haz ürpertisi kapladı. Çünkü bir yıldan beri hiçbir kadın görmemiştim. Bakışlarımı bu hoş görüntüye diktim. Öyle hayran ve kendimden geçmiş bakmış olacağım ki yaklaşan kadın sakin olunuz, heyecanlanmayınız diye beni yatıştırmaya çalıştı. Ama ben yalnız onun sesine kulak veriyordum. Bir insan değil miydi bu konuşan? Bu yeryüzündeki beni sorguya çekmeyecek, bana işkence etmeyecek insanlar da var mıydı hala? Bu yetmiyormuş gibi aklın alamayacağı bir mucize, yumuşak ve sıcak bir kadın sesi. Bakışlarım kadının ağzı üzerinde büyük bir açlıkla dolaşıyordu. Geçirmiş olduğum o cehennem yılında bir insanın başka bir insana iyilikle seslenebilmesi olmaz görünüyordu. Kadın bana doğru gülümsedikten sonra, evet kadın gülümsüyordu, iyilikle gülümseyen insanlar da vardı. Parmaklarını uyarır gibi dudaklarına götürdü ve usulcacık yoluna devam etti. Ama onun dediğini yapacak durumda değildim ben. Mucizeye bakmaya doyamamıştım daha. Kadının arkasından bakmak için yatağımda doğrulmaya zorladım kendimi.